İyi akşamlar, hoş geldiniz. Ekibin yakası bir türlü bir araya gelmiyor.
Peki bu kez bizle beraber.
Nihayet ya.
Nihayet. Yalnız kalabildik. Ne oldu İsmail'i?
Kalsın biraz oralarda.
Ay, duymasın ama belki de duyuyordur.
Ben duyuyorum.
Yetişemedi.
Yani yüzüne vurma.
Çok kaçırdı, onun için yetişemedi. Bugün bizde olmayacak. Pazartesi günü beraber olacağız.
Ya yüzüne...
Söylemesi bizden.
Tesler İsmail'i.
Gayet güzel gitti ya. Daha çok konuşabildim.
Bazen insan elindekinin kıymetini bilmiyor. Kaçırmadan, kaybetmeden anlamıyorsun.
Bu da güzel bir test.
Yavuz abi de bizi görebilecek mi?
Bütün siyaset günah keçisi, bulup her şeyi ona yıkma üstüne dönüyor. Sen bir tane bulmuşsun, çok değil yani.
Her pazartesi çarşamba saat 19.15'te RS Efendi. Söylemesi bizden başlıyor.
İyi akşamlar, tekrar beraberiz. Biraz uzattım ben bir önceki programı, onun için çok süratle.
Ya bizim için daha iyi oldu yani, daha kısa konuştuk.
Ama Akif bana şey komplo hazırlığı
mikrofonu
içerisinde
mikrofonu
önüne çekiyor, benim mikrofonu yok ediyor. Bir şeyin var mı senin özel olarak yani bana?
Bugün ama
bir mesaj olarak mı algılayayım bunu?
Bugün bir şey var ama hazırlıksız, böyle bir paldır küldür,
paldır küldür
girdik yani.
Az önce de bir çay döktüm falan böyle bir.
Evet.
Ama
evet.
Nazar çıktı mı diyorlardı öyle, bardak kırılınca mı söylüyorlardı çay
döktüm. Öyle olsun
falan.
Bir sakallık var üstünde ama hayra gitsin.
Yani
öyle
sakallık mı diyelim yoksa şey şanssızlık mı, ikisini bir arada mı söyleyelim?
Yani şanslı olmak da çok makbul olmayabiliyor.
Gene o ekranda yamuk çıktık ha.
İksel mi?
Ben miyiz?
Gir abi, kareye gir ya.
Akif
kareye
Bekir sürekli
ya.
Flu ya.
Akif Bekir özel
Akif olarak Bekir flu yapıyoruz. Ekranda 70'li yılları canlandırıyor. Bak iyice.
Evet. Sabotaj var da artık yapacak bir şey yok, ne yapalım?
Evet, İsmail sonunda ortayı
buldu. Tam ortaladım, tam olarak ortaladım.
Bu tarafa gel, bu tarafa.
Tam ortaladım, evet. Evet, şu anda evet. Tamam doğru yerdeyiz. Evet. Hepiniz doğru yerdeyiz.
Ama Akif abi farklı diyeyim. Bir zaman diliminde sanki, değil mi? Baksana Allah aşkına.
Geleceğe dönüş.
Yalnız bu kadar samimiyet yüz göz olmaya giriyor. Bu iş normalde yayından önce yapılır.
Yapılması lazım.
Çok samimi bir programız diye.
Biz şey yapıyoruz ya, yani ne varsa ortada.
Peki.
Şey yapıyoruz. Yaratıcı bir takım fikirler ortaya dökmek için bu samimiyete ihtiyaç var. Değil mi?
Öyle.
Yaratıcı şu yorumları bir aç da bir görelim arkadaşlar.
Yorumlar da çok kızgın oldukları için göstermiyorlar. Moralim bozulmasın diye. Sana özel bir şey olabilir.
Bana özel bir şey olmaz.
Olmaz mı diyorsun? Güven, özgüven alt safhada. Ya yaratıcılığı şunun için söyledim. Siyasette bir yaratıcılık eksikliği görüyor musunuz siz de son dönemde?
Şöyle, eskiden taklit aslını güçlendirir, aslına yarar der.
Voleyi bekliyorum.
Taklitten uzak dururdu, kaçınırdı siyasetçiler.
Ama şimdi şey...
Bilhassa AK Parti.
Şimdi özgüven var.
Şimdi acayip bir şey. İmamoğlu'nun ağzından çıkan her şeyin üstüne atlıyorlar.
Özgüven hat safhada.
Alıp kendilerine mal edip kullanıma yani, sokuyorlar.
Yapıyorum yani, diyor yani. O güzel diyor, alayım niye yani bir tekrar aynısından
orada,
uğraşayım diye.
Bir taklit meselesinde vaatlerin taklidi daha önce yapıldı bu arada.
Tabii.
Yani mesela emekli Kılıçdaroğlu'nun maaşları. Emekliye ikramiye meselesi hayata geçirildi. Taşeronlara kadro hayata geçirildi. O zaman da aynısı oldu.
Ama o
2015 seçiminden önce. İşte Kasım'dan sonra oldu.
Tabii.
Yani ama 2015 seçiminden önce Kılıçdaroğlu'na yine meydanlarda Cumhurbaşkanı, sen zaten sesi kaybatırdın, sen ne anlarsın paradan, nereden bulup nereye vereceksin deyip Kılıçdaroğlu'nun emekliye çift maaş, efendime söyleyeyim,
bayram ikramiyesi.
Özür dilerim. Emekliye bayram ikramiyesi. Taşeronlara kadro.
Benim kulağına gider, çift maaş olur, ben de bayram ederim.
Taşeronlara kadro meselesini sık sık gündeme getirdi. Bu arada emekliye iki bayram ikramiyesi, yani çift maaş derken onu kastediyorum. Yani hem Kurban Bayramı hem Ramazan bayramı.
Bir çift maaş olur.
Çift maaş da o. Yani iki tane bayram ikramiyesi.
Ne bileyim, bir de çift maaş artı bir şey olur. Hayır, diye yok, anlamda o. Söylüyorum.
Yani
olsun yani.
Sonra ne oldu? 2016'da tabii sana güzel. Evet. 2016'da hemen bu maaşlar verildi. Şimdi burada İlginç olan sloganın taklit edilmesi. Aslında taklit mi? Bence biraz şöyle atışma sonucu gelişmiş bir durum. Baktım Sayın Cumhurbaşkanı dün Taksim'de bir kadın, bence müthiş bir bedeni cesaretle Cumhurbaşkanı'nın bulunduğu tramvaya gelip, ben İmamoğlu yanlısı zannediyorum o kadını. Yani İmamoğlu taraftarını zannediyorum.
Yani onu yapabilir mi?
Sayın Başkan diyor, her şey çok güzel olacak. Cumhurbaşkanı bunu duyunca yani ona cevap vermeye çalışıyor. Çok irticalen gelişiyor, daha güzel olacak diye ona cevap veriyor. Aslında onu bir slogan geliştirmek için düşünmemiş sanırım. Fakat Cumhurbaşkanı'nın ağzından çıkan bu sözü iktidar partililer slogan yokluğunda nasıl olsa herhalde İmamoğlu'nun taklidi iş yapıyor diyerek
İsmail
alıp Binali Yıldırım dolaşıma soktu.
Şimdi her şey çok güzel olacak sloganı da aynen bu şekilde doğaçlama, improvize bir şekilde
spontane ortaya çıktı.
13 yaşındaki bir
genç,
çocuğun, gencin.
Ekrem abi
Allah'tan
diye.
Allah'tan kaydı da var.
İşte kaydı var, o biraz bunun, uzaktan bağırıyordu.
Bunun da var.
Çok yakında geliyor.
Ekrem abi her şey çok güzel olacak diye seslenince oradan böyle bir şey çıktı ve bu paylaşımlarla yürüdü, çoğaldı gitti.
Hatta seçimden sonra mazbatayı alınca belediyenin önündeki toplantıda o çocuğu ve birkaç çocuğu da otobüsün üstüne de çıkarttı Ekrem İmamoğlu. Seçim döneminde işte bu sloganın yaratıcısı diyerek.
Doğru. Dolayısıyla sloganın ortaya çıkış süreci, üretiliş süreci, üretim süreci her neyse o bile kopyalanıyor diye de bakabilirdin. Allah'tan öyle yapmadın.
Yok ben dinledim şimdi. Hakkaniyetmiş. Dinledim ben.
Tesadüfen
ben
diyorsun.
Hayır. Ben kadın hanımefendinin.
Diğerinde öyle görünüyor. Demek istediğim şu. Diğerinde de dinlediğinde birisi sesleniyor, bu çıkıyor yani.
Hayır burada, ama burada başka bir Cumhurbaşkanı bence bunu bir slogan geliştirmek için ortaya atmıyor. Yani ben Cumhurbaşkanı tersine, kadına cevap vermeye
ben
çalışıyor.
Pek onu o kadar kendinden gelişmiş bir hareket gibi görmüyorum doğrusu.
Hangisini?
Ya bu olayı.
Ama biraz daha güzel olacak diye bir slogan bulmak çok basit bir taklit. Çin işi bir taklit. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı'nın ağzından çıktığı andan itibaren...
Peki sen iletişimci olsan kullanır mısın bunu?
Kullanmam. Zaten bu yüzden diyorum.
İşte ama
yani
kullanılıyor.
Yani bu kadar irtifa kaybını hiç beklemiyorum belki de yani.
Yavuz da diyor ki bunun tesadüfe bağlanamama nedeni diyor bence sonradan bunun sahiplenilmesi. Yani eğer bu
evet, sonradan üzerine atlandı.
Bu tesadüf eseri, tesadüf eseri olsaydı Sayın Cumhurbaşkanı da böyle bir mukabelede bulundu.
Üstelik.
Tamam, orada kalsaydı bu bir slogana dönüştürülmeseydi tesadüf derdim diyor.
Üstelik.
Yanlış Cumhurbaşkanı, mı anladım seni?
Çok doğru anladım vallahi, benden iyi ifade ettin. Üstelik Cumhurbaşkanı bu tip dışarıdan gelen müdahalelerde kendi kızgınlığını da gizleyemeyen bir siyasetçi.
Bence orada zaten kızgın bir şekilde cevap verdi.
Kızgın
sanki.
Değildi hayır.
Yani bir ben tepki gösteriyor gibi iki defa tekrarlıyor böyle bakarak. Zaten Cumhurbaşkanı bana öyle baksa kaçarım herhalde. Yani.
Çok kızgın gibi çok, görmedim ben.
Sen daha yakından tanıyorsun. Çok yani güzel, o bakış.
Yok öfke tonu görmedim ben de. Çok güzel olacağı daha da güzel olacak.
Daha da güzel
yani
olacak.
Fevkaladenin fevkinde.
Evet evet.
Ya her şey fevkalade olacak.
Bak mesela fevkaladenin fevkinde daha iyiymiş.
Siz aslında.
Fevkaladenin fevkinde. Ama niye böyle bir slogan böyle, yok?
Şöyle düşün işte. Birisi diyor ki ya her şey fevkalade olacak. Bu karşılık
biz de fevkaladenin fevkinde
şöyle olacak. Geliyor. Fevkaladenin bile fevkinde olacak. Olacak.
Siz şimdi tabii bu bütün o kadının bu cümleyi sarf etmesini, Cumhurbaşkanı'nın karşılık vermesini bir bütünlük için ele alıyorsunuz.
Yarım
ben yarım. Hayır şöyle. Yani daha sonra bu sloganın sahiplenmesiyle beraber aslında bir tür Davutoğlu'nun köprüden adam kurtarması gibi bir mesele gibi görüyorsunuz herhalde siz bunu. Yani intihardan adam kurtarma gibi. Ben de diyorum ki yani
o da bir şey.
Cumhurbaşkanının
yani
karşılık vermesinden sonra iktidar partisi yani yetersizliklerini o cümlenin üzerine atlayarak kapatıyor. Yani ben o aşamadan
olabilir.
Sonra
olabilir ama iletişimci yani, olsan kullanmazsın.
Kullanmam
yani bir
tabii
şey
ki.
Üretirsin canım.
Ama zaten vaatleri kullanır mısın? Onu da kullanmazsın
onu
yani.
Onu devamlı da konuşalım. Vaatlerde hayır. De 40 liraya indireceğiz diyor. O da çok enteresan değil mi? Hem Cumhurbaşkanı
ama 40 lirayı daha önce dediler zaten.
Hayır, şöyle dediler tabii. Belediye meclisinde 40 evet. Lirayı ben canlı da dinledim onu. Şöyle dedi. Sen dedi 50 lira dedin. Hesap evet. Kitap bilmiyorsunuz.
Evet.
Biz de AK Parti grubu olarak 40 lira diyoruz o zaman
asıl,
dedi.
Asıl daha fena
hesap
bir şey
kitap bilmiyorsun diye eleştirerek söyledim.
Asıl Binali Yıldırım'ın seçimden önce katıldığı Teke Tek programında söylediği sözler ortaya çıktı. Yayından önce ben Akif abi dinlettim. Sen dinledin mi bugün?
Yok görmedim hayır.
Ha o daha da fena. O daha da fena. Bütün bu tartışmayı bitiriyor. Çünkü Binali Yıldırım orada yaptığı konuşma da doğrudan İmamoğlu'nun bu vaadini eleştiriyor. Hani şey diyor ki ya
kaynak nereden bulacaksın
nereden diyor,
parayı?
Diyor. Hadi diyor biz buna para ayıralım. Efendime söyleyeyim zaten diyor belediye şeyi ulaşımı destekliyor zaten. Bak
aman ses yapma dur oradan bulsunlar.
O zaman bulun benim Twitter hesabımda sonu var. Sonra attığım tweette var.
Kötü şey yapar ses
diyor
çıkardım.
Ki ya diyor zaten İstanbul Belediyesi'ne biz para aktarıyoruz. Suya para aktarıyoruz. Bir de yani diyor indirime gidip şey yaparsak böyle bir bütçeyi ayırırsak İstanbul'a nasıl yatırım yapacağız diyor. Dün seçimden önce, bir ay önce İmamoğlu eleştirmek adına ortaya attığı bu cümleleri bugün attığı tweetle çürütmüş oldu.
Ya bugün attığı tweet ama çok
bir
şey
de daha,
değil mi?
Daha da güzel diye yazmış sonunda.
Onu söyleyecektim yani. Suda %40 indirim yapacağız. Öğrenci kartlarını 40 lira yapacağız. Ondan sonra
daha da güzel olacak.
Diyor ki seçimden önce verdiğimiz sözleri yerine getirdik müjdeleri. Seçimden önce verdiğimiz vaadi tuttuk. Böyle bir vaat yok aslında.
Yok.
Yani aslında eleştirmiş yani.
Daha
diyorum.
Da güzel olacak dedi altına. Ya o başkasın, bu da başkasın.
O ne demek biliyor musun? Tamam kabul ediyorum. Bu yukarıdakiler başkasının vaadiydi. İmamoğlu'nun vaadiydi. daha da güzel olarak daha da güzel olacak
daha diyerek, da güzel oldu zaten
diyerek size şunu vaat ediyorum diyor. Üstüne koyuyorum. Hep 5 fazlasını vereceğim. Peki, ne veriyorsa 5 fazlasını vereceğim.
Sana tanıdık geliyor bu da.
Peki Ekrem İmamoğlu.
90'lı yıllar memleket böyle battı. Murat Çiller popülizmi iki ana atar.
Hayır Demirel ya. İşte ilk başbakan olacağı dönemde ben meydanda.
90'ın başında Demirel başlattı sonra Çiller'le devam etti.
Çiller'le devam etti.
İki ana atar o bu.
Ama Demirel'dir isim.
O ne veriyorsa 5
fazlasını vereceğim. Veriyor. Camdan karakollar.
Ekrem İmamoğlu şimdi çünkü çaldılar dese yeri değil mi?
Çaldılar dese
çünkü
şimdi...
çaldılar yani slogan gidiyor, vaatler gidiyor.
Evet. Şimdi İsmail...
Ama şimdi bir rüştü ispat dönemi Ekrem İmamoğlu için.
Yenilerini bulması lazım. Şu ses kaydını
dinleyelim.
Binali Yıldırım'ın seçimden önce Habertürk'te katıldığı tek etik programı.
İETT finans destekleniyor. Ciddi anlamda yılda 6 milyon lira İETT'ye.
6 milyon mu milyar mı?
6...
Bunun da öncesi var. Bu biraz daha başa alır mı?
6 milyon diye biliyorum.
6 milyon TL.
TL. Yani bir rakama bakmak lazım. Bir arada bir bakmamda fayda var. Yani İETT'de destekleniyor. Ondan sonra suyu destekle, gazı destekle, ulaşımı destekle. Ne yapacaksın İstanbul'un temel yatırımlarını neyle yapacaksın?
Neyle yapacaklar? Şimdi?
Evet, şimdi.
Şimdi neyle yapacaklar yani ben?
Ben olsam çünkü çaldılar diye karşılık verirdim diyor ya İsmail. Orada şöyle bir şey var. Yavuz bana takıldı programa girerken herhalde bir şey çalışıyorsun diye telefondan. Neye bakıyordum biliyor musun? Müzikte aşırmayı mesela aşırma intihal şikayeti olduğunda bilirkişiye havale ediyorsun. Neye bakıyor bilirkişi? Belli bir ölçüye kadar, yani belli bir nota ölçüsüne kadar esinlenme, kulak dolgunluğu, işte ilham vesaire falan gibi şeye yorulabiliyor, tolere edilebiliyor.
Onu hoş karşılıyor yani.
Hoş karşılıyor. Belli bir şeyin ölçünün üstüne çıkarsa o zaman onu aşırma, intihal, hırsızlık falan sayıyor. Dolayısıyla mesela slogan da sloganın kaçta kaçını eğer kopyalarsan... Aşırma, kaçta intihar. Kaçını kopyalarsan esinlenme olabiliyor, sayılıyor. Onu ona bakmak lazım.
Bir şeye soruyorlar mı? Ben bundan esinlendim diyor mu onu yaratan, onu şey yapan, yazan?
Yani, orada trajik olan şu değil mi?
Hayır, normalde belirtir ama şöyle. Hayır,
siyasette de sorsak acaba esinlendiniz mi? Yoksa hani kendi aklınıza mı geldi, birden mi geldi?
Şurada, orada benim dikkatimi çeken şu. 3-4
sana gün, cevap hazırlıyorum İsmail konuşuyor.
Belki bir haftadır. Her şey eyvah, güzel olacak korktum. Sloganının Fethullahçılar tarafından üretildiğini iddia ediyorlar. Evet. İşte
trajik tarafı o, trajik tarafı.
Trajik tarafı. Emre Uslu'dan işte bir cümle alıyorlar.
Cumhurbaşkanı söyledi bugün.
Cumhurbaşkanı, Devlet Bahçeli dün söyledi.
Cumhurbaşkanı bugün söyledi mi?
Dün söyledi.
Dün söyledi, dün söyledi.
Dün söyledi Cumhurbaşkanı.
Binali Yıldırım da Devlet Bahçeli de...
Hayır, bugün artık söylemez herhalde yani.
Devlet Bahçeli de söyledi. Bu sloganın FETÖ'cülerden devşirilmiş, onlara üretilmiş olduğunu söyledi.
Devlet Bahçeli'nin sloganı da daha iyiydi aslında yani.
Yıldırım çaksın. Haber ve benzeri yerlerde sık sık haberi yapılıyor. Ya her şey güzel olacak sloganını bulmak için FETÖ'cü olmaya gerek yok. Çok basit bir Türkçe çünkü. Ya çocuk olsa söylüyor bunu yani.
Zaten çocuk söylemiş.
Ya çocuk söylemiş zaten. Delik bir 14 yaşında bir çocuk. Yani sen şimdi her şey güzel olacak gibi basit bir Türkçe ile söylenmiş cümleyi sanki bir şifreymiş gibi FETÖ'cü diye itham ederken daha güzel, daha da güzel olacak sloganı mı buldun yani? Yani inanılır gibi değil yani. O FETÖ'cü de bu ne?
Hayır, şöyle FETÖ'cü suçlaması sadece FETÖ'cülükte de kalmıyordu. İşte terör örgütü PKK'lı filan kişinin de bak filan vakitte şöyle şey ifadesi demiş. Var. Her şey güzel olacak demiş. Onunla da bitmiyor. Bak Abdullah Gül de Bitlis'in işte Güroymak nahiyesinin adı eskiye döndürülüp Norşin konduğunda her şey çok güzel olacak demiş.
Ben yanındaydım. Kırgızistan'da söyledi.
Dolayısıyla bir dış güç kokteyli var bu işin arkasında.
Arada ama o bir şeyi unuttun ama.
Şimdi geleceğim abi.
Bir şeyi unuttun. Şu Abdullah Gül ve Davutoğlu dış güçlerin bir aparatı gibi.
İşte ondan dolayı.
Görünerek
şimdi,
dış güç.
Tabii o yani o onun adamı, bu bunun adamı falan. Dolayısıyla bu iş Ekrem İmamoğlu'nun başının altından çıkmıyor. Arkasında ona sufle veren bir dış güçler koalisyonu var.
Var abi, bu işte bir İngiliz parmağı var.
Bir terör örgütleri kokteyli var. Onların hepsi oturup işte Ekrem İmamoğlu'na kazandırmak için çalışıyorlar. Bu sloganı da onlar buldu. Dolayısıyla burada ağız birliği suçu var. Örgüt halinde adeta ağız birliği yaparak
adeta.
Bu sloganı kullanarak kullanan herkes o kapsama, o suç girmiş, o suça iştirak etmiş sayılıyor. Böyle bir kampanyada estirildi. Böyle bir rüzgar estirildi.
Esiyor hala.
Sonra ortaya çıktı ki hayatın doğal akışı içerisinde İsmail'in dediği gibi herkesin ağzından gayri ihtiyari isteyen bir şey çıkabilecek bir söz olduğu için bir olay karşısında Sayın Cumhurbaşkanı'nın ağzından da vaktiyle çıkmış. Her şey çok güzel olacak demişliği var. Başka AK Partililerin, Gökçe'nin, başkalarının işte. Her şey çok güzel olacak demişliği var. Nitekim şimdi de Sayın Cumhurbaşkanı hatta daha da güzel olacak diye onu daha da ileriye götürdü. Şimdi bu durumda eğer zincirleme
yani suç o kadar takibi, bir zor cümlemiymiş gibi bir de üzerine düşürüyoruz ya.
Zincirleme suç takibi yapılacaksa burada savcılara kolaylık olsun. Yani ağız birliği örgüt halinde, teşekkül halinde işlenen bir suçsa bu, yani ağız birliği yapma suçu. O zaman iş
herkes
biraz
işlemiş.
Daha komplike bir hale geldi.
İşleri zorlaşabilir.
Ya bir de insanla bu kadar alay etmenin, insan aklıyla erdemiyle bu kadar alay etmenin anlamı ne? Hani karmaşık bir cümle olsa, hani Sayın Cumhurbaşkanı'nın Fethullah Gülen Türkiye'ye döner mi, ne düşünüyorsun sorusuna verdiği bir cevap vardı. Halen hatırımda. Yerden ne düşmüş de, gökten ne düşmüş de yer kabul etmemiş diye bir cümlesi vardı. Şimdi böyle bir cümle olsa hatırda kalır dersiniz ki orijinal bir cümle yani.
O şey
yani
için söylemişti. Yeri yanlış. O dönüş için değil de Amerika'ya giderken Sayın Cumhurbaşkanı görüşecek misiniz diye sorulduğunda basın toplantısında havalarda.
Fethullah Gülen'e görüşecek
gökten
misiniz?
Gökten ne yağar ki yer kabul etmez.
Şimdi İmamoğlu gökten ne yağar da yer kabul etmez dese, efendime söyleyeyim işte özledik dön dese, hani bu tip şeyler çağrışım yapar da yani her şey çok güzel olacak. Yani insan aklı da dala alay etmek.
Ama bu Meral Akşener'in FETÖ'cülüğü içinde kullanılmadı mı? Yurtta sulh.
Cihanda sulh.
Yurtta sulh ifadesini bir konuşmasında kullanmış. 15 Temmuz'dan önce bak 15 Temmuz'u biliyordu. FETÖ'nün bir numaralı elemanı diye bunun propagandası tabii yapıldı aylarca.
Yani şimdi bunlar da ben anlıyorum ki şöyle
yurtta
bir
yurtta sulh, cihanda sulh diyor ayrıca.
Bunu iddia edenlerin bir kısmı Fethullah Gülen'le geçmişte öyle bir iç içe ilişki kurmuşlar ki gerçekten birçok şeyi oraya havale etmişler. Yani her işini Fethullahçılar görmüş. O nedenle bu kadar basit bir cümlenin bile ancak Fethullahçılar tarafı üretileceğini düşünecek kadar herhalde geçmişte böyle bir ilişkileri var. Neye dayanarak söylüyorum? Bugün Karar Gazetesi'nde Mehmet Ocaktan'ın AKP'nin Yüksek Seçim Kurulu'ndaki temsilcisi Recep Özel'le ilgili, Recep Özel değil mi? Tespitine dair söylüyorum. Gerçekten hani Recep Özel hani
has mı diyor?
Halis mulis FETÖ'cü diyor.
Halis mulis FETÖ'cü diyor. Halis mulis FETÖ'cü dedi evet. Yani ben şaşırdım.
Yani herkes kardeşim.
Yani
daha önce hani
çok
herkes
iddialı bir cümle.
Herkes siz mi ki gerçekten ya böyle basit bir cümleyi de bulmak için FETÖ'ye akıl danışsın yani. Bu kadar değil artık yani. Bir de hani böyle eleştirip bundan da daha basitini bulmak ne demek? Daha da güzel olacak. Basit. Bari bismillah deseydiniz yani.
Daha güzelini bulmadılar. Ekrem İmamoğlu'nun sloganını kendi kampanyalarına mal etmek için yapıyorlar İsmail. Yani daha basit bir şey bulmak için
yayın
bulmadılar.
Yayın gitti onu diye yazılar geçiyor. Arkadaş niye ki de bir bizim yayın gidiyor?
Yayın nereye gitti?
Hep bizim programa denk geliyor. Yayın gitti. Bu YouTube yayını. Muhtemelen radyo yayını gidiyor.
Radyo yayını mı gitti arkadaşlar? Bir bakın da bakıyorlar.
Geçen
tamam.
Çünkü peki, geçen seferde de yayın bak gitti geldi
bu,
diyorlar.
Bu içeriğini boşaltmak aynen öyle. Yani kendilerine İşini mal boşaltmak etmek için yapılmış.
Şey de öyle. Su faturası ve kart da öyle.
Kart da öyle tabii.
Yani elinden, söyleyecek bir şey bırakmama hali bu.
Ekrem İmamoğlu'nun elinden onları almak için tabii yapıyorlar. Hatta şuna kadar gidebilir diye bugün bir haber okudum. Ne dersiniz bilmiyorum. Hızını alamayıp Sayın Binali Yıldırım adama, kişiye, cemaatlere, vakıflara hizmet işi de bitti diyebilir.
Yok artık o kadar ileri olmaz.
Zaytun böyle bir şey geçmiş. Ama yani, bunu da diyebilir diye.
O kadar ileri gitmez.
Onu da elinden almaz mı sence?
Yok o kadar ileri gitmez bence.
Alabilir
o
bence.
O çok ileri bir safa yani. Bu belki şey olabilir. Seçimlere iki gün kala eğer anketler çok kötü gelirse son hamle olabilir. Ha. Yani o kadar önemli bir
koz
şey.
Olarak
koz olarak
tutar
olarak tutar onu.
Tarikatlara, cemaatlere aktarılan.
Tabii o elde
durması. Cübbeli Ahmet'in damadını başta olmak üzere.
Cübbeli Ahmet'in damadı. Evet Cübbeli Ahmet'in yaptığı paylaşımlar da çok enteresan bu arada. Bugünlerde o da yani FETÖ'cüler diyor başka şeyler söylüyor. Şaşırıyorum okuyunca ya.
Şeyi biliyorsunuz değil mi?
Adamının.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Daire Başkanı. Neydi ismi? Olan kişinin dün ve bugün haberleri var. Konuşturmuşlar. Canımı verir gene vermezdim şifresine veri,
i̇şte bu ya.
Veri bankım i̇şte diyor.
Bu. Ama ben memleket bir, sevdası bu kadar yüksek insanlara gerçekten büyük hayranlık duyuyorum.
Yavuz diyor. Okuduğum haberde şöyle ifade,
görmedim ben
şöyle
gerçekten.
Bir benzetme de var. 15 Temmuz gecesi gibi bir direniş yaşandı
i̇şte
orada.
Yani, şifreyi verirsem ama... Kudüs elden gider, Mekke düşer, Mısır düşer demedi mi?
Şimdi vakıflara,
Kabe'nin anahtarı o.
Vakıflara, derneklere, oralara buralara verilen işte paralar falan deyince İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin veri tabanında, kayıtlarında ihaleler ve para trafiği dışında ne olabilir ki? Haberlerde şöyle geçiyor. MİT'in askeriyenin İstanbul'un en mahrem sırlarına ulaşacaklardı.
Hepsi İstanbul Belediyesi'nde bu sırlar yani.
Şifreyi değiştirdim. Hatta silahı aldım, gösterdim. Kendimi vururum gene vermem.
24 saatte terk etmedim orayı.
Oraya sokmadım diyor. İstanbul'un kozmik odasına sokmadım diyor. İBB'nin kozmik odasına sokmadım.
İBB'nin kozmik odası dediğin bir ucu Sri Lanka, bir ucu Cezayir, bir ucu Filistin dağları. Bir ucu Bosna Hersek, yani böyle geniş bir direniş hattının ortasında.
Aynı,
sen olsan verir misin?
Aynı.
Sen yani.
Aynı bilgi işlem yalnız. Bir internet sitesi yapımı için 26 milyon ödemiş. Aynı bilgi işlem olabilir mi?
Ama MİT'in sırrı, şimdi bunu konuşabiliyor muyuz? Devlet sırrını ifşa etmiş olur muyuz?
26 milyon mu? Yoksa öbürü mü?
26 milyon. Şimdi bunu konuşursak.
26 milyon.
Devlet sırrı değil mi o?
Oraya girebilir ya.
Yavuz bize suç işletme.
O da sırrın içinde değil mi o?
Bize suç işletme. O sakladığı... Vatana ihaneti vataniye suçu o ayrıca.
Değiştirdiği şifreyi de sakladığı belgelerin içindedir bu da değil mi? 26
herhalde
milyon.
Herhalde bu casusluk teklifi şu an. Sen bir casusluk teklifinde bulunuyorsun. Biraz şu an evet, diyorsun bugün... ki İBB'nin mahrem veri tabanında bulunan bir bilgiyi burada konuşalım diyorsun.
Türkiye'nin geleceğini, bekasını tehdit eden bir girişim yani bu benimki değil mi?
Bu çok çok sakat. Evet. Ben bunu çok tehlikeli buluyorum. Seni men ediyorum bundan sonra. Bir daha böyle bir şey. Şimdi
miktar mı söylemeyeyim, olay mı söylemeyeyim bundan sonra? Hangisini koruyacağım?
Yoz olayın ciddiyetini idrak edemiyorsun. adını söyleyeceğim de arkadaşın. Değerli bir arkadaş tabii, kendi orada çaba göstermiş. Sadece akla şöyle sorular geliyor. Yarınki yazımda sordum da onu. Şimdi
nerede bu? Karar Gazetesi'nde mi yayınlandı bu?
Yok, birçok mecrada. İktidar destekçisi birçok mecrada yayınlandı. Hmm. Yani Haber 7 gibi, başka benzeri birçok mecrada, A Haber gibi. İnternet sitelerine
aslında
girin.
Aslında ben A Haber izliyorum sürekli. Nasıl kaçırdım?
İnternet sitelerine girin, görürsünüz. Orada çok kahramanca nasıl direndiğini söylüyor. MİT'in askeriyenin İstanbul'un sırlarının saklandığı kozmik kayıtları kopyalatmamış. Onları korumak için destansı bir direniş sergilemiş.
Başın hızlı geçme.
Böyle
MİT'in...
övüyorlar. MİT'in askeriyenin ve İstanbul'un, devletin en mahrem sırları oradaymış. Yani biz bir vakit Genelkurmay'ın kozmik odasına girilmişti ya.
Evet.
Kardeşim, milletten neyi saklıyorsun? Demiştik ya. Evet. Milletten neyi saklıyorsun yani? Milletten mahremi mi olur devletin?
Ama asıl saklanacaklar
buradaymış yani. Tabii, milletin devletten mahremi mi olur demiştik. Nitekim girilmişti de. Meğer tabii oraya zaten girilebilmesinin sebebi oranın gerçek kozmik oda olmayışıymış. Kozmik oda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde tutuluyormuş. Öyle diyor, haberlerde sürekli kozmik oda diye geçiyor. MİT'in askeriyenin, devletin en mahrem sırları, İstanbul'un sırları, neyse.
Yer altında magneteryum muydu? Öyle bir madde varmış herhalde şeyde, İstanbul Boğazı'nda. 780 milyar dolarlık falan böyle büyük bir madenimiz varmış. Belki o sırlar olabilir mi?
O muhtemelen.
Belki de Kurbağalıdere'de rampa üssü vardır, bilmiyoruz ki yani. Öyledir ya değil mi?
Kahraman memur.
Kirli şifreyi... falan ya, pek görünmüyor dibi.
Olabilir,
yani oradan yukarı.
Olabilir,
şifreyi,
bu da belediyede.
Şifreyi canı pahasına vermeyerek devletin en mahrem sırlarını düşmandan korumuş.
Öyle diyor mu?
Gerçekten mi?
Öyle anlatılıyor hikaye.
Canı pahasına.
Hikaye öyle atıyor, canı pahasına. Zaten kimden koruruz ki? Seçilmiş belediye başkanından memur belediyenin sırrını mı saklar?
Şimdi bir saniye.
ama seçilmiş belediye başkanı geçici süreyle oraya oturdu.
Şimdi önce düşman şöyle mecbur ediyor. Düşman önce giriyor, TC'yi kapıya asıyor.
Yarma hareketi.
Önce işgali belirtiyor. TC'yi asarak mührünü vuruyor kapıya. Sonra içeri girerek tutuklusun diyor.
Tutuklusun diyor. Canı pahasına diyor.
Tutuklusun diyor.
Yat yere kafaya sıkacağım diyor herhalde.
1453'ün intikamı alınıyor şu an diyor. Ondan sonra ver şu şifreyi.
Bu palavralara inanacak kimse var mı bilmiyorum ama bu düpedüz enayi yerine koymak alemi yani. Ve devamı şöyle, tabii insanın aklına gelen şeyler. AK Parti biliyorsunuz hala 17 yıldır iktidarda, 17 yıldan sonra bile hala Sayın Cumhurbaşkanı bürokratik oligarşiden yakınır. Hala bürokratik oligarşiyle mücadele eden söz eder.
Yeni sistemin gerekçesi de oydu.
Yeni sistemin gerekçesi de oydu. Bürokratik oligarşi ne biliyor musunuz? Seçimle gelene yönettirmiyorsun. Yani adam geliyor, orada bir memur var. Birisi sandıktan çıkıp geliyor.
Canı pahasına koruyor işte.
Tabii canım. Birisi sandıktan çıkıp geliyor seçimle. Ben sana güvenemem diyor. Ben sana emanet edemem diyor. Neyi emanet edemiyorsun? Milletin malı bu. Milletin emaneti. Millet de beni seçti, gönderdi. Emanetçi benim, sen değilsin. Yok diyor, ben sana emanet edemem. Senin ne yapacağın belli olmaz. Davulcuya gidebilirsin, zurnacıya varabilirsin. Senin ne yapacağın belli olmaz. Ben sana... Buna bürokratik oligarşi diyoruz. Meğer İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde bürokratik oligarşi hortlamış.
Oligarşi babası varmış.
Orada yaşıyormuş. Kozmik Oda da oradaymış. Aa, bu da iyi, suç itirafı. Devamında da ya, insan düşünüyor okurken haberi, arkadaş oradaki bir memur nasıl olur da seçimle gelmiş Ekrem İmamoğlu'ndan daha güvenilir olabilir? Ya da kendini daha üstte görebilir.
Ama belki GBT'si falan temizdir, bir şeydir.
Ekrem İmamoğlu satacak, orada devletin sırları var. Ne arıyor demiyoruz yani, orada eğer devletin mahrem sırları, MİT'in, askeriyenin sırları İBB'de tutuluyorduysa... O zaman İBB'nin ihale ve para trafiği kayıtları nerede tutuluyor? Lan bitti, askeriye de nerede arayacağız onları? Şaka gibi. Yani neresinden tutsan, ben böyle bir zırva ömrü hayatımda duymadım. Akıllara seza, akıllara durgunluk veren bir şey.
Ankara bu arada, Ankara Belediyesi'nin şifrelerini Mansur Yavaş devraldı biliyorsun.
Başardı mı?
Genelkurmay orada.
Başardı mı?
Başbakanlık, Beştepe, hepsi orada.
Kuvvet komutanlıkları. MİT.
Ama anladığım kadarıyla yani Genelkurmay yani harekat planları bizim Fatih İtfaiyesi kadar kıymetli değil yani. Fatih İtfaiyesi'ni geçti. Kurtardılar, direniş gösterildi. Efendime söyleyeyim. Yine İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin çatladı kapıdaki çay ocağı büyük kritik bir önem arz ediyor.
Ama orası evet, MİT muhbirlerinin toplanmaya çay ocağı deyip geçmemiş. Evet.
Ondan sonra
lokasyon ifşa olacak.
Evet, o mesela Dolmabahçe'nin aşağısındaki gazetecilerin toplanma noktası, zaman zaman gazeteci kılığında polislere sızdığı iddia ediliyor. Mesela burası kritik önem arz eden bir yer. Sevgililer Tepesi, Çamlıca.
Beşiktaş'ta da bildiğim kadarıyla öyle bir kafeteryası.
Şimdi ama bunlar önemli. Devletin en dinamik yerleri, devletin en gizli yerleri, bütün planların yapıldığı yerler. Genelkurmay geçmiş mi yani?
Ya sanki
çok önemli değil.
Sanki oradaki arkadaş arka tarafta bir vesayet düzeni işletiyormuş. O da onun mümessiliymiş. Sanki bir resmi ideoloji varmış, onu da o temsil ediyormuş. Gibi konuşuyor. Emri seçilmiş başkandan gelen daha emri almıyor.
Şey, daha başka bir şey ama.
Emri nereden alıyor? Yani bu.
Bu daha başka bir şey. Çok, bence bu, şöyle bir durum.
Bu çok.
AK Parti kendisi devlet. AK Parti'ye gönül vermiş olanlar da devletin asıl elemanları. Onun dışında
birinci sınıf vatandaş, onlar sahibi
asıl
devletin
elemanlar. Onun dışında var olan siyasetçiler de bürokratlar da ihanete her an düşebilecek tereddütlü insanlar.
Bunu bir şey söyleyeyim mi? Bunun
ama resmi ideoloji ve vesayet dediğimiz şey bu işte yani.
Ama bu artık çok son derece geçerli bir hal aldı. Her alanda Cumhurbaşkanı propaganda yaparken bunu söylemiyor mu? Devletin buna vereceksiniz diye. Bu Ankara'da çok affedersin. Belediye başkan adayı demedi mi? Bunlar gelirlerse PKK'lılar gelir, DHKPC'liler fatura dağıtır size diye.
İçişleri Bakanı İstanbul'u verirsen yarın da, bugün İstanbul'u verirsen yarın Türkiye'yi verirsin. Kime veriyorsun ya? Kime veriyorsun?
Ama bu yavaş yavaş yerleştirilen bir algı. O,
bundan önce bu HDP için yapıldı. Göz ardı etmeyin. Kars'ı verirsen Ermenistan'la sınır ittifakı olur dediler. Evet. Yani bunu önce Cemil Çiçek dedi. Yıllar önce. Şimdi de bu seçimde gene şey için HDP Iğdır'ı Kars'a alırsa Ermenistan'la komşu olurdu. Ne yapacaksa HDP Iğdır alınca. Yani sınır ne yapabilir ki yani?
Sanki.
Bir şey söyleyeceğim. Şimdi bu katman katman gelen bir süreç. Geçmişte de hatırlarsınız Adalet ve Kalkınma Partisi ve onu oluşturan gelenekten siyasetçiler 90'lardan itibaren. Daha önce 70'lerin sonunda Mehmet Keçeciler'in Konya Belediyesi'ni almasından bu yana sistemi elinde bulunduran vesayet rejimi diyelim. Belediyelerin hareket alanı hep sınırlamıştır. 90'larda bu yani Refah Parti belediye başkanları için çok oldu. Şükrü Karatepe Kayseri'de yaptığını olumlayan bir şey diyecek değilim. Ama Şükrü Karatepe'nin varlığı sistem tarafından ortadan kaldırıldı, hareketsiz kılındı. Şükrü Karatepe, Sincan Belediye Başkanı ve benzerleri üzerinden Refah Partililerin iktidar alanları kısıtlandı. İktidar Adalet ve Kalkınma Partisi dönemi başladığında ise cemaat aynısını iktidara yaptı. Cemaat de hem seçilmiş değil hem kudret elinde olsun istiyordu. Yani hiçbir fatura ödemesin. Yani davul AKP'nin boynunda, Tokmak cemaatin elinde olsun istiyordu. AKP'nin hareket alanını kısıtlıyordu. Cemaat tehdidi bertaraf edildikten sonra Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bunu artık sistemin vesayetin kendisinde olduğunu düşünüyor ve muhalefetin
vesayetin
kendisi olduğunu evet vesayetin kendisi olduğunu düşünüyor Adalet ve Kalkınma Partisi ve muhalefeti dost ve düşman güçler diye tasnif ederek MHP'yi dost muhalefet, CHP'yi düşman kudret.
Ama şu anda iktidar ortağı, yani muhalefetin tamamı düşman. Hayır,
muhalefet olursa böyle olsun diyor zaten canım, yani bunu kastediyor. Yani
eski, şu an eski MHP, dönüştü. Evet. Eski MHP düşmanlar
şu
arasında.
Şu an blok oldu. Dolayısıyla muhalefetin tümünü düşman ilan ederek onu oluşturduğu vesayetle bu şekilde kontrol etmeye çalışıyor. Ona belediye bir layık görmüyor. Ona yarın meclisi de layık görmeyecek ama Adalet ve Kalkınma Partisi şunu ıskalıyor. Aynı hegemonya bir süre sonra kendi içinde kurulmaya başlanacak. Yani Adalet ve Kalkınma Partililer arasında hep denir ya, daha eşitler arasında daha eşit olanlar türeyecek. Bugün itibariyle de Adalet ve Kalkınma Partisi için hep şu söyleniyor. Pelikan diye bir yapının varlığından bahsediliyor. Yarın da Adalet ve Kalkınma Partileri arasında bazı Adalet ve Kalkınma Partililer diğerler arasında hiyerarşik ilişki kuracaklar.
Bunu eski başbakan söylüyor.
O yarın şimdi, dün oldu artık.
Artık
o yarın
oldu. Tamam.
Yarın onun ötesini düşün. Yani. Belki hayal ufkunu aşabilir çok yani güzel, ne olacağını.
Çok, tamam, bir basamak da ileri geçtik. Paralel, çok daha güzel oldu.
Paralel yönetim yani, sadece, yani değil mi Davutoğlu?
Bu sadece şu an CHP'lilere İstanbul Belediyesi'nde, HDP'lilere Kars Belediyesi'nde uygulanmıyor. Aynı zamanda Adalet ve Kalkınma Partisi tarafından Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yönetimin elinde tutan elitler eliyle, yani yönetim eliti tarafından Adalet ve Kalkınma Partisi'nin diğerlerine de uygulanıyor. Yani o diğerlerinden bazıları görevi daha bitmeden Ankara, İstanbul, Bursa ve diğer belediyelerde görevinden el çektiriliyor.
Ama aynı şey değil ya İsmail. Yani dediğin şöyle bir yanıyla doğru ama bir yanıyla burada bir felsefe yaratılıyor, bir görüş yaratılıyor ve o görüşte
kimin düşman, kimin dost
kimin
olduğunu.
Kimin düşman, kimin dost. Mesela Melih
Ahmet
Gökçe'yi
Davutoğlu'nun bugün Abdülkadir Selvi'nin yazısında ifade ettiğine göre, evet, partiden ihraç edilecek aşama gelmesi bunun bir türevi değil mi?
Şöyle değil ama orada yaklaşım önemli. Ahmet Davutoğlu grup toplantısına Cumhurbaşkanı ile kol kola girdi. Başbakanlıktan ayrıldıktan sonra o zaman makbuldü. Evet. Ama sonra çıktı, 3 cümle söyledi. Bu sefer makbul olmaktan çıkıp AK Parti'den atılması gereken düşman muhalifler arasında sayılır hale geldi.
Siyasi medeni mefta diyorlar. Onun için siyaseten maktul de diyebiliriz.
Maktul
yani
diyebiliriz.
Şey anlamında, lügat anlamıyla değil tabii de yani o.
Makbulden maktule doğru, siyasi yani maktule
makbul,
doğru.
Makbul evet. İbrahim Paşa'dan maktul İbrahim Paşa'ya doğru benzetmesi kesin analojisi için.
Yani biraz farklı bir yaklaşım. Şöyle, onu demeye çalışıyorum. Diğer tarafa yaşam imkanı tanınmıyor. Asıl mesele
buraya da tanınmıyor zaten.
Siyasetçi olması gerekmiyor. Bürokratı da aynı kafayla hareket ediyor. Kapıdaki abi, adamı da aynı.
Yavuz abi, bazı yerlerde Adalet ve Kalkınma Partili muhaliflerin durumu CHP'lilerden daha trajik. Ya düşün ki Ahmet Davutoğlu'nun eşi tıp hakkında konferans veremiyor. Tıp.
Bir arada siyaset Bülent Arınç değil verememişti.
Bülent Arınç veremiyordu. Abdullah Gül'ün
şu anda veriyor
oğullarının sınırda hangi kutu, oy verdiği kutuda ne sonuç çıktığı bile aleyhlerinde haber yok yapıldı. CHP'li orumunda
değil ki bu. Beni televizyonlara çıkarmıyorlar diyordu Bülent Arınç. Hatırlıyor musunuz? Yani yakınıyordu.
Ya TRT'den yakınıyordu. Şimdi
ben birebir konuştum ya, kulaklarımla duyduğum o kadar çok eleştirisi vardı ki Bülent Arınç'ın. İktidarla ilgili.
Ama şunu söyleyeyim. Ben bu gelişmelerin kendisi Binali Yıldırım'ın daha önce karşı çıktığı, seçimden önce karşı çıktığı Ekrem İmamoğlu'nun vaatlerini bugün sanki birer müjdeymiş gibi duyurması ve onu Ekrem İmamoğlu'nun sloganının daha minik bir benzeri olan, daha da güzel olacak sloganıyla duyurması bende şu hissi uyandırdı. Acaba diyorum yani Ekrem İmamoğlu'nun da Çin işini yaparlar mı yani? Çin işi bir Ekrem İmamoğlu. Hatta Twitter'da bugün Binali İmamoğlu diye şey açılmıştı. Yazılmıştı.
Photoshop'la fotoğrafını değiştirmişler. Evet. Yani orada da benzer.
Yani CHP'ler mukayyet olsun Ekrem İmamoğlu'na, göz kulak olsunlar.
Gitmesin. Elden gitmesin.
Ya arkadaşlar, şu haberin detayına bakamadım. Belki bakanınız vardır. Sayın Cumhurbaşkanı'nın manevi kızı Tekirdağ'da kanser tedavisi gören bir arkadaşımız.
Evet.
Ekrem İmamoğlu'nun işte her şey güzel olacak sözünü paylaştığı için, sloganını paylaştığı için.
Tam o değil. Artı.
Neyi ben aslını bilmiyorum onu.
Şimdi bu kızcağız damattı, Müso ismi. Gün Sonnur ya da tam
Günay konuk muydu? Öyle bir şeydi. Şurada efendim? Var. Şurada. Şunları uzatırsan bana buradan bulabilirim.
Bir bakayım yok, ismini.
Google'dan da yazarsan manevi kızı de çıkar.
Tamam şeyi. Sen ismini sonra söylersin.
Yani
sen
bu genç söyle. Kadın Tekirdağ'da bir esnaf, aynı zamanda bir dükkanı var. Daha önce evet. Kanser hastasıydı. Hı. Ve onun durumu Cumhurbaşkanı tarafından bir mitingde dile getirildi ve kadın televizyonlarda derdini anlattı. Mücadelesinden başarıyla çıkmıştı zaten. Yani hastalığını yenmişti. Bir mitingde de beraber fotoğraf çektirmişlerdi ve şeyin manevi kızı, Erdoğan'ın manevi kızı diye anılıyordu. Şimdi bu seçimlerde önce desteğini beyan etti, sonra da 20 TL bağışta bulundu. Bu bağışta bulunduğuna dair dekontu Göknur Damat'ın bağışta bulunduğuna dair dekontu da paylaştı. Kim tarafından ilk hedef gösterildi? Yine aktörlerden biri olan Tuğrul Selmanoğlu adlı provokatör tarafından hedef gösterildi. Bu kişi daha önce hem paylaştığı videolarla ve yaptığı paylaşımlarla tam anlamıyla halkı kim ve düşmanlığa tahrik edecek ve birbirine kıracak söylemler geliştiriyor.
Çok rahatsız edici evet. Ama. Yani ben
tweetini
dinledim.
Sildi ama daha önce başka tweetleri de var bu şekilde.
Videoları da var.
Yani muhalefete ağız dolusu hakaretler eden, hakikaten çatışmaya sürükleyebilecek bir üslubu var. Her neyse, onun tarafından anladığım kadarıyla ilk işaret ediliyor. Sonra Tekirdağ'da zaten dükkanın bulunduğu yerde sen daha gebermedin mi diye tehditler alıyor sosyal medyadan, sonra yaklaşan birisi bıçakla kadıncağızı yaralıyor.
Vah vah vah ya. Çok geçmiş
şimdi
olsun.
Şimdi bak neyin üstüne geliyor bu? Neyin üstüne geliyor? Meseleyi öyle bakalım. Yani Kılıçdaroğlu'nun lincinden önce Meral Akşener'in evi belki.
Evet.
Onda da aile.
Ondan önce Yeni Çağ gazetesinin sopalarla basılması.
Hatta o soruşturmada bir gram ilerleme kaydedilmemiş. Evet. Görüntüler varken elde, plakalar varken.
O sopalar canlı yayın görüntüleri var.
Yavuz Selim Demirağ'ın başında paralandı o sopalar sonra da.
Tabii.
Tamam mı? Yeni Çağ yazarının başında. Şimdi ölümden döndü. Hiç şakası olmayan bir saldırıya uğradı yani.
Ve ölüm tehlikesi yok diye 6 kişi serbest bırakıldı bugün.
Yani olay şimdi öldürmeyi başaramadılarsa ölmedi diye
suçu bu.
Yavuz Selim Demirağ'ın can atsınlar bence. Ölmedin diye.
Ölmedi.
Yani normalde cana kast 6 kişi beyzbol sopalarıyla bir adamları
bırakıyorsan bari onu koruma altına al, cezaevine koy.
Tabii. Yani öyle. Hayır, eğer 6 kişi beyzbol sopalarıyla bir adama dalıyorsa demirlerle. Kafa gözlemeden, demirlerle başına vuruyorsa kafa gözlemeden cana kast bu. E şimdi adam ölmemek onun suçu o zaman. Adamı niye sen ölmedin diye içeri
ve
at.
Ve sahte plakalı bir arabayla geliyorlar dövmeye. Sahte plakayla geldikleri halde, savcı bunu bildiği halde.
Başlı başına o suç.
Ve 6 kişi, 7 kişi ya. Geliyorlar.
Şaka gibi.
Ana Muhalefet Partisi, Meral Akşener. İşte Yeni Çağ Gazetesi'nin kendi binası, üzerine Yavuz Selim Demirağ, şimdi sonra de bu kız. Mesele başka bir noktaya doğru ilerliyor.
Muhalifler can tehdidi altında.
Bunun genelini görmek lazım yani. Biz de buradan çıkıyoruz, kendimiz eve gidiyoruz arkadaş.
Bir de görüntüler bu arada kuytuda pusuda bir durum değil. Meral Akşener'in evini basanlar görüldü, görünüyor.
Tabii.
MHP beraat onu açığa onlar. Aldı. MHP onları açığa alındı. Biliniyor kim oldukları.
Beraat ettiler.
Tabii. Ondan bitti önce yani, Yeni Çağ Gazetesi'ne sopalarla saldıran 30 kişilik grubun kim olduğu biliniyor, görüldü. Evet. Görüntüleri var.
Tek bir işlem yapılmamış. Bugün Yavuz Selim Demirağ söyledi yayında yani.
Kılıçdaroğlu'na saldıranların kim olduğu biliniyor, görüldü.
Onlar kahraman.
Kahraman. Aktik isimleri belli.
O Osman amcayı mı diyorsun?
Osman ve arkadaşları.
AK Parti Başkanı'nın yiğidimizi yedirmeyiz dediği arkadaş değil mi? O başka.
Eli üpresi adam
o. Bütün o devlet kahramanı. Yakında devlet üstün kahramanlık başarı nişanı madalyası. Falan verebilirler ona. Yani.
Olabilir. Terörle mücadelede gazi sıfatına kavuştuğu için. Şimdi bu 6 kişi de gözaltına alınmış. Burada da saldırgan da belli bu arada.
Şey belli değil ama. Şimdi mesele burada, daha önce de başka gazetecilere de böyle şeyler olmuştu. Azmettirenin yargılandığı bir süreci biz görmüyoruz hiç. Adam önce geliyor bu soruşturmada, diyor ki birisi bize döv dedi, dövdük diyor, iki kişi.
Arkasına gitmiyor, gidilemiyor.
İki kişi böyle söylüyor. Sonra altı kişi bir araya, altı kişi gözaltına alınınca avukatlarıyla görüşüyorlar. Verdikleri ifade, trafikte tartıştık, sonra dövdük.
Hatırlıyor
musun? Şimdi kim yaptı dedi bunu Haziran diye savcı sormaz mısın
abi
yani?
7 Haziran 1 Kasım arasındaki süreci hatırla. Sadece Selahattin Demirtaş Doğan grubuna çıktı. O dönem Doğan grubunun kanallarına çıkıp bağlama çaldı diye. Ve HDP'nin başarısı buna bağlandı. Akla ve bilime aykırı şekilde. Ondan sonra iki defa Doğan grubu binası basıldı.
Adnan Boynukara. Basan adam kim?
Adnan değildi Boynukara.
Adnan Boynukara.
Boynukalın.
Adnan Boynukalın. Adnan Boynukara milletvekili eski.
Adnan Boynukalın da şimdi
şey. Abdurrahim Boynukalın.
Abdurrahim Boynukalın.
Adnan Boynukara eski Adalet Bakanlığı müsteşarı. Abdurrahim Boynukalın.
Şimdi Londra'da temsilci.
Önden önce neydi? Bakan yardımcısıydı.
Bakan yardımcısı.
Ondan önce milletvekiliydi. Milletvekili. Bak 7 Haziran'da 1 Kasım'a milletvekiliydi o. Sonra bakan yardımcısı, şimdi AKP'nin Londra temsilcisi. Ödüllendirildi.
Boynukalın mı?
Tabii. Evet. Ondan sonra Ahmet Hakan'ı dövdüler.
Evet.
Ne oldu? Hepsi şu an tutuksuz yargılanıyor. Ondan sonra curcuna da hengamede...
Onlar bari içeride yattı, burada oda yok.
Ondan da bir kişi yattı. O curcuna da ve hengamede ne oldu? Tahir Elçi 45 günlük bir ırkçı kampanyadan sonra hayatını kaybetti. Yani ya şimdi 4 sene sonra... Yani tedirgin oluyorum yani. Aynı süreci yaşamaktan, bir de yani failler ortada. Neyi bekliyorsunuz yani? Biri mi ölsün? Ne yapmaya çalışıyorsunuz? Neyi izliyorsunuz siz? Daha önce de hatırlayın. Bak bunu unuttuk. Aysel Tuğlu'nun annesi gömülürken cenazesi sırasında. Nasıl bir şey olmadı? Süleyman Soylu'ya saldırılan biri fotoğraf çektirdi.
Tabii tabii. Hayır, sonucunda yani, soruşturmadan bir şey çıkmadı.
Mezarlıkta saldırı oldu ya. Mezarlıkta saldırı oldu.
Ya onu söylüyorum. Soruşturma sonucunda bir şey olmadı anlamında söylüyorum. Zaten Süleyman Soylu o fotoğrafı görünce herkes anladı yani. Sonrasında bir şey olma ihtimalinin çok zayıf olduğunu.
O zaman Osman amca da aynı mantığa vurursak
Osman amca
ihraç falan edilmeyecek yani. Zaten hapse girmesini beklemiyoruz da ihraç edilmeyecek.
Ben Ömer Çelik'e sormayı planlıyorum.
Çünkü
onu.
İl başkanı ihraç edecek olan kurum, organ biliyorsun.
Aslında bunu milletvekilleri sorabilir biliyorsunuz değil mi?
Kime?
Mecliste sorsunlar milletvekilleri.
Ya tabii de ihraç kararını verecek olan organ AK Parti Ankara İl Disiplin Kurulu.
Eh.
AK Parti Ankara İl Başkanı'nın yiğidimizi yedirmeyiz dediği Osman amcayı ihraç kararı çıkar mı sence oradan? Ya aynı mantığa
yani
vurursak.
Normalde eşyanın tabiatına aykırı bir durum söz konusu ama Ömer Çelik de çıkacak dedi. Koskoca sözcü.
Evet, eğer ona çıkarsa o zaman müteselsilen yani mantık çıkmazsa... yürütürse hayır, il başkanına da çıkması gerekir o zaman. Yani il başkanının en azından il başkanlığı olmaya devam edememesi gerekir.
Belki başarısız oldu diye atabilirler. Kaybettiği
seçimi. Devam edememesi gerekir yani Ankara İl Başkanı'nın. Eğer yiğidini yedirmiyorsan, yiğidini de disiplin kurulu bu yiğit değil diye ihraç ediyorsa. Matah bir şey değil bu. Bir parti bunu taşıyamaz. Bu hani utanç lekesi, kara leke falan diye bunu içinden biz bile bünyemizde bunu barındıramayız, tutamayız diye. Bunu bünye dışarı atarsa sapla diye.
Ama orada da nasıl davranılacağı sonra tespit edilmedi mi? Akif, önce Ömer Çelik, İbrahim Kalın farklı mesajlar verdiler. İşte bu disiplin süreci bilmem ne falan. Sonrasında
hangisi sana daha inandırıcı geliyor? Ankara İl Başkanı'nın yiğidimizi yedirmeyiz mi? Yoksa AK Parti sözcüsü Ömer Çelik?
Metin Külünk'ün de ayrıca tweet'i var yani.
Bana Metin Külünk daha inandırıcı geliyor.
Mevzu kapatmıştı.
Ben
şu kızca şey genç kadını konuşuyorduk ya şey Tekirdağ'daki neydi?
Damat.
Damat.
Unuttuk yine adını.
Dilek miydi?
Neyse.
Dur.
Neyse değil de evet, önemli bir olay ya.
Çok.
Ya birisi bir yasal bir şey yap, vatandaş filan adaya içinden gelmiş 20 lira bağışta bulunmuş, sen söyledin şimdi, bir de sloganını paylaşmış sosyal medyada, bunun için gebermedin mi daha diye lince maruz kalıyor, sosyal medya tacizlerine maruz kalıyor, üstüne bir de bıçaklı saldırıya uğruyor. Bu geçiştirilecek bir şey değil ya. Aynen. Çok önemli bir şey.
Tabii. Çok önemli bir şey. Üstelik şöyle de bir durum var. Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan bir vatandaş kanserle mücadele ediyor. Kanser hastalığı
örnek
var.
Örnek vatandaş diye Cumhurbaşkanı tarafından gösteriliyor.
Cumhurbaşkanına ulaşıyor. Kendi tamam. Başarısı, kızın kendi başarısı Cumhurbaşkanına ulaşıyor.
Göknur Damat. Arkadaşımızın adı Göknur Damat.
Cumhurbaşkanına ulaşıyor. İlgiyi üzerine çekiyor. Türkiye'de kanser tedavisiyle ilgili bir farkındalık yaratıyor. Onun programlarına katılıyor. Bu hem Cumhurbaşkanı'nın iyi niyeti hem de kızın başarısı. Ama İstanbul seçimlerinde bu başarıyı gösterdi diye, Cumhurbaşkanı'nın yanında durdu diye illa AK Parti'nin adayını desteklemek zorunlu mu var?
Ya da hayır, belki yarın gene destekler yarın, ama bu olayda kız, böyle düşünüyordur. Zaten, yarın başka olayda
zaten
başka
kızcağız şey diyor, ben parti tutmuyorum diyor, ben insana bakıyorum diyor. Ekrem İmamoğlu benim sempati duyduğum bir insan diyor.
Bu arada İstanbul seçmeni bile değil ya kadın.
Ayrıca.
Yani oyu da yok.
Oyu
yani.
Da yok. Yani. Onunla ilgili ama yani.
Zaten haksız... 20 lira bağışlamış ya.
Ama bak bu bir bakış, bu yani bir felsefe. Yine ya, işin felsefesine geçeceğim de. Cumhurbaşkanı da ne diyor? Fenerbahçe, ben diyor bu spor kulüplerinin diyor tribünlerindeki her şey güzel olacak sloganını, hatta onu da FETÖ'cü diyor bir gün önce bunu söylüyor. Sloganını, hesabını soracağım diyor mealen.
Sanatçılara Yılmaz Erdoğan'ı kastederek geliyorsun benden şey istiyorsun diyor.
Ustatları ben yaptım diyor Cumhurbaşkanı. Evet.
Devamlı hepsi.
Şimdi aynı şey değil mi bu?
Hepsinin kaydı var mı diyor.
Hepsinin kaydı, kaydediyoruz diyor.
Hepsini kaydediyoruz.
Devlet Arşivleri Daire Başkanı mıydı o Cumhurbaşkanı?
Yani Muhammed Şah Safi.
Muhammed Safi.
O ama çok yazdım önemli. Sizi bir kenara mı demişti ya da göz üstünüzde falan kayıt. Mı demişti? Kayıt mı demişti?
Kayıt.
Ben sanki yazdım sizi bir kenara.
İşte yazmış.
Kaydı öyle anladım ben o zaman. Ya. Ama Sayın Cumhurbaşkanı başka anlamda
başka
söylüyor.
Başka anlamda söylüyor. Ya, sola yazmış olabilir.
TÜSİAD'da söylediği gibi bakış, bizim de bakışımız size değişir dedi ya o anlamda.
İyi niyetli yani, bir yaklaşım.
Bir yanında yani.
Yani sağdan değil soldan bakarım.
Gibi gibi.
Bakış ama değil mi sadece? Bakış, göz bakış. Teması.
Bunun mevzunun üstünde fazla duruyoruz.
Niye ceza aldık diye. Cezalarımız var biliyorsunuz.
Bir şey söyleyeceğim. Yavuz hiç ibret almaz mısın? Yavuz Selim Demir Ağa.
Yavuz Selim Demir Ağa.
Tekrar'da kızacağız. Kızacağız.
Allah korusun.
O seçmemle değil 20 lira. Sosyal evet, medyada paylaşım
İsmail,
yapmış.
İsmail 500 lira başına gelen şey yaptı. Bulundu. Hiç öyle bir tepki görmedi ya. Ekrem İmamoğlu'na.
Abi böyle söyleme yanlış anlaşıldı.
Yanlış.
Gazeteciyiz şimdi. 500
ne 1500 falan.
Hayır.
Espri yaptım anlaşılır canım. Böyle bir şeyimiz yok. Ama bu bakış yani Cumhurbaşkanı evet, sözlerindeki bakışın aynısının diğer alanlara yansıdığını görüyoruz. O sıkıntılı bir şey. Yani belli hayır, zamanlarda belli tercihler net bir şekilde ortaya konulabilir. Ne var bunda yani?
Şimdi belli bir düzeyde siz böyle bir düşmanlaştırma söylemi kullanırsanız, böyle bir nefret dili ve söylemi kullanırsanız bunun aşağıda sonuçları oluyor. Yani iki
bu
kere
o kadar
iki,
çok
dört.
Örneği var ki ya.
İki kere iki dört yani.
Can Dündar adli önünde vuruldu ya. Hep bu kampanyanın sonucunda
Demirel'e
olmadı mı bunlar?
Demirel'e suikast düzenlendi.
Efendim?
Demirel'e suikast düzenlendi.
Hayır hayır bu yakın dönemde. Yani şu dört yıl içerisinde saydığımız evet, o kadar çok vaka var ki ya. O kadar çok yani adli yönü günlerce hakkında propaganda yapıldı adli yönünde biri vurdu.
İnsanları
ve ilk şeyde çıktı. Tabii.
İnsanları kin ve düşmanlığa tahrik etmek bu sebeple toplumsal barışı, kamu düzenini bozar ve insanların canına bir şey gelir diye suç bizim ceza kanunumuzda karşılığında hapis öngörülüyor. Nefret söyleme ayrıca suç olarak düzenleniyor bizim ceza kanunumuzda falan. Ama bunu uygulamaya bakıyoruz.
Bunu takip edenler biraz televizyon seyretseler herhalde çok suçlu bulabilirler.
Yani milleti birbirine karşı doldurmak, kin ve nefretle doldurmak, kin ve düşmanlığa tahrik etmek suç ya.
Evet.
Suç yani.
Ve tehlikeli bir iş.
Şimdi bu suça bu suçla ilgili bir takibat yapılmadığı gibi bu suç korkulan sonuçları doğuruyor. Eyleme geçiyor. Kin ve düşmanlık sopayla birinin
arkasında
başında patlıyor.
Arkasında resmi bir güven hissetmiyor mu sence?
Bıçakla birinin canına kastediyor. Gene de bir şey olmuyor.
Arkasında sence resmi bir güven, bir sıcaklık hissetmiyor mu bunu yapan?
O çoğunluğa sahip bir evet, gücün tarafında olduğunu evet, düşünerek
o
hareket ediyor.
Ve resmi kudret de buna yeltenen insana suçlu gözüyle bakmıyor. Kılıçdaroğlu'nu dövenler en iyimser şekilde tahrik edilmiş insan olarak değerlendirildi. Hatta Devlet Bahçeli oranın insanı serttir, merttir falan evet, getirdi. Yani dolayısıyla bu kişiler herhangi bir suç işlediklerini düşünmekleri gibi onları cezalandırması gereken kişiler de onları suçlu değil bir kahraman görüyorlar. Eğer iklim böyleyse herhangi birinin talimatına gerek yok. Sen de kendiliğinden sokağa çıkar ve ateş edersin. Yani o iklimde ne Can Dündar'ı vurmak bir suç, ne
Yavuz Selim Demirağ'a dayak atmak,
kafasına sopa kırmak bir suç, ne Yeni Çağ Gazetesi'ni basmak bir suç, ne Kılıçdaroğlu'na linç etmek bir suç.
Şimdi halkı kin düşmanlığa tahrik, ceza artırımı, nefret söyleminin ilk kez ceza hukukumuza girmesi, suç olarak tanımlanması, karşında ceza öngörülmesi ve benzeri bir dizi adımı AK Parti atmıştı. İnsanın içi o adımlar atılırken alkışlayan ellerine yanıyor. Yani hani bravo budur diye. Şimdi sahilde yürürken yolumu kesti. Bizim bir izleyicimiz, burada programı takip eden bir kişi. Ya ben gördüm, siz nasıl göremediniz bu günleri dedi. Başım önüme düştü. Yani şimdi nasıl olacak? Bunlar nasıl, neyle izah ediliyor? Bu ülkeyi nefret söyleminden, iç düşmandan, iç tehdit tanımlarından kurtarmak vaadiyle iş başına gelmiş bu doğrultuda tarihi reformlar, devrim niteliğinde reformlar yapma iddiasında bulunmuş. Birçok düzenleme yapmış bir iktidar. Bugün kağıt üstünde var olduğu kadarıyla bile bunların uygulanamıyor olmasını, bunların suç takibi olarak hayata geçirilemiyor olmasını savcılıklarca, bu kin ve düşmanlığa tahrik nefret söylemleriyle ilgili hiçbir soruşturma açılmıyor olmasını, bu tahrikler sonucunda kin ve düşmanlıkla ona buna saldıran, bıçak saplayan, başında sopa paralayan adamlarla ilgili doğru düzgün bir adli takibat yapılamıyor olmasını neyle açıklıyorlar, neye sindiriyorlar, nasıl hazmediyorlar?
Kılıçdaroğlu'nda gördük ya. Ama Akif. Gördük yani nasıl izah edildi, ne işin vardı orada dediler, çıktı
çektiler gittiler yani. Yıllarca bu iktidar meşruiyetini kendisinden önceki iktidarların antidemokratik uygulamalarına dayandırarak sağladı. Yıllarca Kürt meselesinde Ahmet Kaya meselesi önümüze getirilip bize bu iktidarın demokratik çehresi tanıtılmaya çalışıldı. Şimdi insan düşünüyor ya, bu kadar çok Ahmet Kaya hatırası üzerine tepinildi. Ben düşünüyorum ya, Mehmet Ali Alaburan'ın günahı neydi kardeşim? Günahı ne bu adamın? Şu an darbeden yargılanıyor ya. Ve üstelik Türkiye'den gitti. Türkiye'ye de selam. Yani Türkiye'de hatırlanmayacak aşamada artık. Yeni doğanlar hatırlamıyor Mehmet Ali Alaburan'ı. Mehmet Ali Alaburan bu ülkenin polisiye dizilerinde güler yüzlü polis oynuyordu ya. Mehmet Ali Alaburan saygın bir tiyatrocu. Devletin hangi davayı açtığı beni hiç ilgilendirmiyor. Benim gözümde saygın bir tiyatrocu. Ve bu insan yurt dışında tiyatro yapmak zorunda kaldı. Ahmet Kaya niye bu kadar ajite edildi o zaman? Ve başka bir dolu yığınla sanatçı var. Yığınla akademisyen var Avrupa'da. Yığınla insan Türkiye'den çıkıp Avrupa'da kendini beyan etmeye çalışıyor. Doğru, bunların bir kısmı FETÖ'cü. Doğru, bunların bir kısmı PKK ile bağlantılı. Ama onlarca yığınla insanımız var. Peyderpey burayı terk ediyorlar. Şairi, edebiyatçısı, yazarı burayı terk ediyor. Bu kadar çok Ahmet Kaya ajitasyonu yapılan bu ülkede hiç kimse giden tiyatrocunun ardından, giden şairin, giden oyuncunun, giden yazarın, gazetecinin ardından nereye gidiyorsun bile demiyor. Gidin deniyor buradan. Sen Kürdistan'a, sen Avrupa'ya, uçak, sen Amerika'ya,
benden diye
parası benden hocam. Sen git buradan. Nereye, kimi yolluyoruz biz ya?
Osman Kavala. Mehmet Ali Alabora ile aynı davada yargılanacak. Dün akşam arkadaşları da bir kampanya.
Gezi davası başlıyor bu arada. İşte onu da haberini verelim.
Onu söyleyecektim. Evet. Dün akşam bir kampanya da yaptı arkadaşlar. Yani bir farkındalık yaratmaya çalışıyorlar. İddianame ile ilgili bir takım notlar da paylaştılar. Gerçekten çok komik iddialar var ortada. Yani o dava nasıl görülecek çok merak ediyorum. Tabii. Yani bir iddia, bir delil. Şimdi de hep delil diyoruz da artık delil dönemi mi kapandı bilmiyorum ki yargılarken. Sadece düşünceyle mi yargılanıyor insan?
Kanaat tabii.
Neydi sen başta adeta. Adeta bilmem ne yapıyormuş gibi dediğin zaman.
Sözcü seçimden önce Sözcü gazetesine git.
Adeta şu an terörün ve casusun propagandasını yapıyorsunuz burada yani.
Önümüzdeki davaya baktığın zaman değil mi?
Seçimden önce Sözcü'yü ziyaret et, hatıra fotoğrafı çektir. Ergen'in FETÖ şüphelisi Emin Çöleşan'la. Seçimden sonra Emin Çöleşan cezaevine girsin.
10 yıl iste.
Binali Yıldırım toplantılarına FETÖ'cü Cumhuriyet Gazetesi'nin Ankara temsilcisini, muhabirini çağırsın. Seçimden sonra cezaevine girsin.
Vallahi olacak iş değil.
Vaktimiz kısa kaldıysa, ben bugün Hadimi Yakupoğlu'yla konuştum. Mehmet Hadimi Yakupoğlu'yla, CHP'nin YSK temsilcisi. Aslında biraz tartışmalar da senden başladı.
Evet.
Yani seninle yaptığı programın ardından başladı.
YSK ile ilgili soracağım.
Evet.
YSK henüz gerekçeli kararı açıklamadı.
Açıklamadı, hayır.
Ama
kararın kısasını bile yayınlamadı.
Ama AK Parti çünkü gerekçeye hakim. Çaldıkları diyor. Yani evet. YSK henüz çalındı diye bir gerekçe yazmadı.
Hayır. Yani en azından kısa gerekçesinde biz çalındığı
bu
görmedik.
Bu kadar basitse, ya çok basit çünkü çaldılar demiyor mu Sayın Binali Yıldırım?
Çünkü evet. Uydurdular
çok
yani.
Çok basit çünkü çaldılarsa YSK çok basit şeyi niye yazamadı bir haftada? Bir hafta
diyorum
olmadı mı?
8 gün.
Akif abi diyorum ki kısa kararı bile sitesine koymadı henüz. Kısa kararı sitesine koymadığı gibi ben her gün kontrol ediyorum. 10 Mayıs tarihli yapılacak seçimlerin genelgesini koydu. Ya koysana neden önemli kararı? Onu nasıl bulacağız biz? Elde ne dolaşıyor oradan bulduk. Gereksini yayınlamadı. Şimdi bir tartışma var. Dün eski Danıştay Başkanı Nuri Alan'ın da Cumhuriyet Gazetesi'nde genişçe yazdığı, yazarak içine girdiği bir tartışma. Yüksek Seçim Kurulu 7 kişiden mi oluşur, 11 kişiden mi oluşur?
Asil üye, yedek üye.
Bunlardan 7'si asil üye, 4'ü yedek üye. Aslında hepsi üye bunların. Bunlar aralarında oydaşma yapıp, kura çekip,
İkisi yedek hale geliyor ikişeri. Evet, Danıştay'dan evet. İki, Yargıtay'dan evet. İki.
Dört tanesi yedeğe ayrılıyor. Şimdi bunlar verdikleri kararları 7 asil üye ile mi verirler, yedeklerin katılımıyla mı verirler diye bir tartışma yürüyor. 2014 yılından önce işte sulama birliklerinin, efendime söyleyeyim, kredi kooperatiflerinin ve belli birinci derece mahkeme işlemlerine dair kararları aslında YSK 7 asil üyesiyle yaparmış. 2014'ten sonra bütün kararları beraber
alma kararı almışlar.
Beraber alma kararı almışlar. Şimdi anayasada
daha güçlü olsun.
Anayasada ve onu takip eden 298 sayılı seçmenlerin temel hakları hakkındaki kanunda tam sayı kavramından bahsediliyor. Ama kurulun 7 kişiyle mi karar alacağı, 11 ile mi karar alacağı açıkça belirtilmemiş. Bazı kişiler, buna Nuri Alan dahil, buna efendim söyleyeyim Kanadoğlu dahil, Süheyl Batum dahil, bunun 7 kişi olduğunu ifade ediyorlar bazı hukukçular. CHP'nin YSK temsilcisi Hadimi Yakupoğlu ise şöyle diyor. Ya anayasanın yeniden açıkça bunu tanımlaması lazım.
Evet.
Çünkü Adalet ve Kalkınma Partililer, işte Burhan Kuzu ve diğerleri ise diyorlar ki burada kastedilen 11 kişidir. Şimdi ama itiraz edenler de, buna ben de katılıyorum, diyorlar ki ya o zaman asil ile yedek üye ayrımı nerede başlar, nerede biter?
Ama orada bir asil üye yedek üye ayrımı da yok zaten. Yani seçilirken yedek üye diye seçilmediği için Halim Yakupoğlu bize söyledi bunu. Üzerine büyük tartışma çıktı zaten.
Evet.
O normaldir dedi. Yani onun üzerine bir tartışmaya gerek yok dedi. Şimdi sen nasıl normal görürsün?
Şimdi YSK'nın sitesinde bunlar yedek diye ayrılmamışlar. Hepsi üye. Yani yedek işlevsel bir durum. Ama bu yedek üyeler sürekli değişiyor bu arada. 3 yılda bir tekrar oydaşma oluyor. Tekrar
kura çekiliyor, değişiyor.
Kura çekiliyor. Bazıları gene yedek ya da yer değiştiriyorlar. Dolayısıyla benim anladığım kadarıyla 2014'ten bugüne anayasa açıkça öyle demediği halde bir gelenek oluşturmuşlar bunlar. Bir teamül oluşturmuşlar. CHP üye de bunun farkında.
Evet.
Bugüne kadar hiçbir parti itiraz etmemiş buna.
Evet.
Şimdi bazı günlerde işte Yalova kararını verirken CHP'nin lehine olmuş. Bugün İktidar Partisi'nin lehine olmuş. 7 Yakup Hadimi Bey diyor ki yahu diyor 7 asil üye ile bile oy vermiş olsa gene 4'e 3 çıkıyordu. Yani gene
yenilenmesi kararı çıkacaktı.
O nedenle burada yapılması gereken şey, benim anladığım kadarıyla anayasada bir yoruma açık bir durum oluşmuş, bir boşluk oluşmuş. Bu boşluğun tanımlanması gerekiyor.
Şimdi ben bugün Şule Boyunsuz'la konuştum, Galatasaray Üniversitesi'nde anayasa profesörü. O da der ki anayasayla ilgili bir düzenleme var. Zaten genelde idarede asıllar otururlar, karar verirler. Eksik varsa yedek tamamlar. İşin özü budur.
Evet.
Ama Yüksek Seçim Kurulu'nun bu kararı böyle almasından sonra başvurulabilecek bir merci de yoktur. Boşuna tartışmadır. Üzerine eleştiri yapabilirsin ama tartışmanın bir sonucu
nereye
yok.
Nereye itiraz edeceksin?
Öyle bir itiraz
merci yok. O zaman teamüle uygun şekilde anayasayı düzenlemek gerekiyor.
Merci yok. Belki ileride yapılabilir ama bugün de 11 kişiyle toplanıp meseleyi kapatacaklar.
CHP temsilcisi de yani Hadim Bey de diyor ki yani bu 5 yıldır böyle, ben bunun doğru olduğunu iddia etmiyorum.
Ben üzüldüm onun üstüne çok gidilmesine.
Ben bunun doğru olduğunu iddia etmiyorum.
Biraz doğru gibi söyledi biz de.
Uygulamanın kendisinin böyle olduğunu ifade ediyor. Biraz da yani haksızlığa uğradığını düşündüğünden olsa gerek. Kızgındı biraz da yani. Çünkü tüm saldırılar ona geliyor.
Tabii ben haksızlığa uğradığını düşünüyorum. Evet. Ben de konuştum.
Çünkü
onunla.
YSK başkanı gibi muameleye maruz kalıyor.
Ya bir de bir şey söyleyeceğim. Oraya gelene kadar yani 11 üyeyle karar alsa ne olur, 7 üyeyle.
Ya kardeş,
neye göre karar aldın onu göster onu yeter göster. Yani.
Gerekçesini
onu
söyle bize.
Gerekçesini söyle
biz de rahatlayalım.
CHP temsilci ya da parti temsilcileri karara katılmıyor. Öyle anlaşılmasın yani. Bu sanki tabii. Hadim Bey oy vermiş gibi anlaşılmasın.
Öyle bir şey yok. Bir de hırsız var. Çünkü hırsız var dedi, değil mi? Çünkü çaldılar dedi. O zaman bir hırsız olması lazım.
Hırsız kim, hırsız çaldı? Nasıl çaldı?
Hırsız kim?
Aynen, hırsız
kim? Biz ona
kim?
Bakıyoruz
tespitine.
Şimdi.
Buyurun. Yani suç duyurusunda bulunduğu tek kişi biliyorsunuz YSK. Suç duyurusunda bulunma kararı aldı açıklarken. Sadece il ve ilçe seçim kurulları ile ilgili.
Peki.
Sandık başkanları kamu görevlisi değil diye kararı aldı, değil mi? İptal kararını. Yenileme kararını. Suç duyurusu kamu görevlisi olmayan sandık kurulu başkanı üyeleriyle ilgili değil.
Zaten şu,
bu arada
Şule Hanım diyor
kendisiyle
ki.
Kendisiyle suç duyurusunda bulunuyor. YSK il ve ilçe seçim kurulları YSK'nın uzantıları. YSK kendisiyle ilgili suç duyurusunda
kurullara bulunuyor. Değil. Bu arada kurul seçim iptal edildi
sandık
ama.
Sandık kurullarına değil.
Seçim iptal, ilçe seçim kurulları. Seçim iptal edildi ama biliyorsunuz kurulların parası geçen hafta yattı.
Yattı.
Yani o iptal edilmedi.
Bunlar görevi yaptı zaten. Dolayısıyla. Şule Hanım diyor ki. Yani bu sandık kurulu başkanı meselesinde de sorun var. Çünkü genel bakış sandığa giren oyla çıkan oy, oradan çıkan oy arasında milli iradeyi sıkıntıya sokacak bir durum var mıdır yok mudur? Buna bakar diyor Yüksek Seçim Kurulu. Onun başında o varmış, öbürünün bilmem ne falan. Buna bakmaması tek başına zaten anayasal bir problem.
Ama tabii burada şöyle bir durum var. Görüyor. Yasada Mart 2018 tarihli yasada açıkça tanımlanmış.
Fark etmez.
Fark eder, fark etmez.
Ek var yani, toplayamıyorsan başkasını koyabilirsin.
Şimdi
diyor.
Şimdi burada ben de aynı fikirdeyim. Hatta sandık başını toplayamıyorsan oradaki en yaşlı yalko ediyor da. Şimdi orada benim anladığım kadarıyla ilçe seçim kurulu öteden beri yaptığı bu davranışı sanki yeni bir yasa gelmemiş gibi sürdürmüş. Kötü niyetli değil.
Ya bu öyle düzenleme yapıldıktan sonra 24 Haziran seçimlerinde evet. De Cumhurbaşkanlığı ve genel evet. Seçimlerde de yapmış. Evet. O zaman tutarlılık şunu gerektirir.
Onu da iptal
edeceksin. Bugün İyi Parti'nin Bursa başvurusunu ikinci kez reddetti.
Evet.
Tamam mı? Evet. Aynı hikaye.
Aynı
sandık
hikaye,
kurulu evet. Şey değil diye, memur
oy
değil diye.
Oy farkı da 300-400 orada yani.
Memur değil diye aynı hikaye. O zaman onu da kabul edeceksin.
İstanbul genelini İstanbul'u iptal edeceksin.
İstanbul'u iptal ediyorsan CHP tamam o zaman. İlçeyi de, muhtarı da, belediye meclisini evet. De iptal et. Hepsini tekrar seçelim diyor. Onu da etmen lazım. 24 Haziran seçimleri. Bu sandık kurulları orada da görev yaptıysa onu da etmen lazım.
Ayrıca buradasını yani, yapan sandık kurulu Ankara'da farklı mı yaptı? Ya da Mersin'de farklı
Türkiye'de
mı yaptı?
Türkiye'de tamamını yapmamış.
Muş'ta,
gördük.
Muş'ta,
Mardin'de de
Trabzon'da
yapmamış.
Nasıl yaptı
tamamını
yani?
Tamamını yapman lazım. Yani neyse.
Öyle bir durum var. Yani.
Dolayısıyla keşke mesela Asir Yedek Üye'ye kalsa.
Asir Yedek Üye'ye kalsa.
Ama, artık ama bu tartışma şey sürüyordu. Yani en azından bir değmiş oldu.
Evet. İyi oldu ama gerekecek. Benim bir fikrim yok. Benim bir fikrim yok.
Sen bir fikrin yok mu?
Belki Hüsnü Erkan'la Erkan Oğur'un vardır.
Hüsnü Erkan'la Erkan Oğur'un da bir fikri yok.
Hadi onunla veda ediyoruz. Çarşamba beraberiz. Biz yarın 17.30'da burada olacağız. Görüşmek üzere.
Hoşça kalın.
Benim gel üstüme ahırım.
Söylemesi bizden sona erdi.
İyi akşamlar, hoş geldiniz. Ekibin yakası bir türlü bir araya gelmiyor.
Peki bu kez bizle beraber.
Nihayet ya.
Nihayet. Biraz uzağa mı gönderdik? Ne oldu İsmail'i?
Kalsın biraz oralarda.
Ay, duymasın ama belki de duyuyordur.
Belki duyuyordur.
Yetişemedi.
Yani yüzüne vurma.
Çok kaçırdı, onun için yetişemedi. Bugün bizde olmayacak. Pazartesi günü beraber olacağız.
Ya yüzüne...
Söylemesi bizden.
Gençler İsmail oralarda.
Gayet güzel gitti ya. Daha çok konuşabilirim.
Bazen insan elindekinin kıymetini bilmiyor. Kaçırmadan, kaybetmeden anlamıyorsun.
Bu da güzel bir test.
Yavuz abi de bizi görebilecek mi?
Bütün siyaset günah keçisi. Bu her şeyi ona yıkma üstüne dönüyor. Sen bir tane bulmuşsun, çok değil yani.
Her pazartesi çarşamba saat 19.15'te RS Efendi.